Ayrım 6. Üretme Tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 53. Tohum. İnsan mı tohumu evcilleştirdi, tohum mu insanı evcilleştirdi? En çok sorulan sorulardan birisi bu. Son yıllarda insanlık tarihine ilişkin pek çok kitap yayınlandı. Bu kitaplarda atalarımızın avcı toplayıcılıktan tarıma geçişleriyle ilgili farklı görüşler var. Tarım devrimini mucize olarak adlandıranlar olduğu gibi, Sapiens'in yazarı Yuval Noah Harari gibi, tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak görenler de var. Bir başka tartışma ise evcilleştirilen en eski bitki olarak bilinen buğday üzerine yaşanıyor. Atalarımız olan ilk insanlar mı buğdayı evcilleştirdi, yoksa buğday mı insanı evcilleştirip yerleşik hayata geçirdi? Harari'ye göre Göbekli Tepe buluntuları bu soruya yanıt buldu. Harari şunları yazıyor. Genetikçiler yıllar boyunca evcilleştirilmiş buğdayın kökenini aramaktaydı. Yakın zamandaki keşifler en azından evcilleştirilmiş bir türün yani küçük kızıl buğdayın Göbekli Tepe'ye 30 kilometre mesafedeki Karacadağ tepelerinde ortaya çıktığını gösteriyor. Bunun bir tesadüf olması mümkün değil. Muhtemelen Göbekli Tepe'deki mabet bir şekilde insanın buğdayı ve buğdayın da insanı evcilleştirmesinin ilk adımlarıyla ilintiliydi. Yapıları inşa eden ve kullanan insanları doyurmak için çok büyük miktarlarda gıdaya ihtiyaç vardı. İnşaatı desteklemek ve tapınağı yönetebilmek için avcı toplayıcılar yabani buğday toplamaktan yoğun buğday tarımına geçmiş bile olabilirler. Tarımın temeli olarak kabul edilen tohum binlerce yıl sonra yani bugün de insanları doyurmak, gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak için hayati öneme sahip. Tohum aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlığı için vazgeçilemez öneme sahip. Günümüzde ülkeler arasında yaşanan ticaret savaşlarında gıdaya yönelik yaptırımlar dikkate alındığında tohumun ve gıdanın önemi daha da çok anlaşılacaktır. Yaygın deyimiyle tohumu kontrol eden gıdayı, gıdayı kontrol eden ülkeleri kontrol eder. Dünya tohum ticaretinin 2018 verileriyle yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünya tohum satışının %60'ını 4 firma kontrol ediyor. Son yıllarda tohum firmaları arasında birleşmeler, satın almalar yoğunlaştı. Dünya kimya devi olarak bilinen ve aynı zamanda tohum ve zirai ilaç alanında faaliyet gösteren Bayer, dünyanın en büyük tohumculuk şirketi Monsanto'yu 2016 yılında 66 milyar dolara satın aldı. Bayer Avrupa Birliği'nde tröst oluşturmaktan ceza almamak için tohum bölümünü 2018'de 7 milyar dolara basfa sattı. Dow ve DuPont, Pioneer ile 2015 yılında birleşti. Corteva oldu. Çin devi ChemChina, 2016 yılında bir başka tohum devi Syngenta'yı 43 milyar dolara satın aldı. Ülkeler bazında tohum üretimi. Ülkeler bazında tohum üretimine bakıldığında Amerika ve Çin açık ara önde. 2018 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri 12 milyar dolarlık üretimle ilk sırada yer alıyor. Çin ikinci sırada ve üretimi 10 milyar dolar. Üçüncü sıradaki Fransa'nın 2.8 milyar dolarlık tohum üretimi var. Son yıllarda önemli bir atakla Brezilya 4. sıraya yükseldi ve yıllık tohum üretimi 2.1 milyar dolara ulaştı. Kanada 2 milyar dolarlık üretimi ve Türkiye'de 1.5 milyar dolarlık üretim hacmiyle 11. sırada yer alıyor. Birçok ürünün gen kaynağı olan Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen bunu yeterince değerlendirdiği söylenemez. Toplamda 11.707 bitki çeşidine sahip olan Türkiye, biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin. Bu bitkilerden 3.650'si sadece Türkiye'de yetişen endemik bitki. Bu sayı Avrupa Birliği'nin toplam endemik bitki sayısından daha fazla. Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon ton tohumluk toprakla buluşuyor. Bunun 1 milyon 60 bin tonu sertifikalı tohum. Dış ticaret verilerine bakıldığında tohumluk ithalatı 2018'de miktar olarak 40 bin ton civarında ve bunun için ödenen döviz yaklaşık 179 milyon dolar. Tohum ihracatı ise 2018 yılında miktar olarak yaklaşık 103 bin ton, ihracat geliri de 151 milyon dolar. Tohumla birlikte fide, fidan ve süs bitkileri hesaba katılınca ihracat 260 milyon dolar, ithalat 240 milyon dolar. İsrail'den yapılan tohum ithalatının toplamı 12 milyon dolar seviyesinde. Köylüye tohum ticareti yasak. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarımın her alanına olduğu gibi tohumculuğa da büyük önem vermiş ve ilk tohum ıslah istasyonları 1925'te Eskişehir'den başlamak üzere Adapazarı, İstanbul ve diğer bölgelerde kurulmuştur. Tohumculuk sektörünün dışa açılması ise 1980 darbesinden sonra Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde 1984'te gerçekleşir. Tarımı ekonominin sırtında yük olarak gören birçok tarımsal kurumu kapatan Turgut Özal döneminde 1984'te tohum ithalatı serbest bırakıldı. Bir yıl sonra da özel sektör ve yabancı tohum şirketlerinin yararlanacağı tohumculuk teşvik kararnamesi yayınlandı. AKP iktidarı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 31 Ekim 2006'da kabul edilen 5553 sayılı tohumculuk yasası 8 Kasım 2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok tartışılan yasayla tohum üretimi ve ticareti büyük oranda yabancı ve yerli şirketlere bırakıldı. Tohum ticareti için tescil, patent zorunluluğu getirildi. Yasayla çiftçinin köylünün tohum satması yasaklandı. Kendi ihtiyacı için tohumluk ayırma istisnası olan çiftçi, tescil, patent alamadığı için satış yapması yasaklanmış oldu. Tohum üretimi kayıt altına alınırken üretim izni ve ticareti bakanlık şartına bağlandı. Küçük üreticinin tohumunu tescil ettirmesi, üretmesi ve ticaretini yapması olanaksız hale geldi. Kanun üreticiyi şirketlerin ürettiği, patentini aldığı ve tescil ettirdiği tohumlara mahkum ederken binlerce yıllık yerel tohumları ve birikimi yok saydı. Biyo çeşitliliği ile övünen Türkiye büyük bölümü çok uluslu şirketler tarafından üretilen tohumları ekmeye zorlandı. Yasa çıkmadan önce 2005 yılında sertifikalı tohum kullanım desteği başlatıldı. Yani sertifikalı şirket tohumu kullananlara devlet destek sağlıyor. Sertifikalı tohum kullanımının artması sağlanıyor. 3 yıl sonra 2008'den itibaren sertifikalı tohum üretimine de destek sağlanmaya başlanıyor. Sertifikalı tohum üreten de kullanan da destekleniyor. Tohum takası. Tohum ticareti köylüler için artık yasaktı. Fakat takas edilmesi yasak değildi. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tohum takas şenlikleri başladı. İlk takas İzmir'in Torbalı ilçesi Karaot köyünde 2009'da yapıldı. Atılan bir tohum filizlendi, boy verdi ve ülkeye yayıldı. Karaot köyünde 2009'da başlayan tohum takası İzmir Seferihisar'da, Aydın Yenipazar'da, Çanakkale Bayramiç'te, İzmir Bornova'da, İstanbul'da ve sonra ülkenin her yerinde yapılmaya başlandı. Üreticiler tohumlarını getirip takas ediyordu. Torbalı'nın Karaot köyünde Feray Karapınar ve arkadaşları bu oyunu bozmak için öncelikle bir dernek kurdu. Karaot Tohum Derneği dağ köylerini tek tek gezerek dedelerden kalma tohumları topladı. Toplanan tohumlar dikilerek yeşertildi. Amaç yerel tohumların yok olmasını önlemekti. Bu çalışmaları sürdürürken Yunanistan, Amerika, Avrupa ve daha birçok ülkede tohum takası yapıldığını öğrenen Feray Karapınar ve arkadaşları Türkiye'de de tohum takasını başlatmaya karar verdi. Amatör bir ruhla yapılması ve derneğin ekonomik gücünün olmaması nedeniyle önemli eksikliklerine rağmen köylüler Karaot köyündeki tohum takasına büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce köylü elindeki tohumu getirerek takas etti. Tohum takası dalga dalga köylere yayıldı. Kara Ot Derneği ile birlikte Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Özkaya'nın Kars'ta üreticilik yapan İlhan Koçulu'nun bireysel Slow Food Hareketi ve Ekolojik Üreticiler Derneği'nin kurumsal çabalarıyla tohum takası ülke genelinde de yayılmaya başladı. Belediyeler devreye girdi. İzmir'de Seferihisar, Bornova, Torbalı, Aydın'da Yeni Pazar, Çanakkale'de Bayramiç, İstanbul'da Şile ve diğer bazı belediyelerin girişimiyle tohum takası bir şenliğe dönüştü. Tohum takas şenlikleri, müzik, yerel yemekler ve yerel tatlar, ekolojik ürünler, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yeni bir boyut kazandı. Medyanın ilgisi arttı ve ülke genelinde ses getirmeye başladı. Seferihisar Belediyesi bir adım daha ileriye giderek Can Yücel Tohum Merkezi'ni kurup işi kurumsallaştırdı. Bu merkezde tohumlar dikiliyor ve çoğaltılarak dağıtılıyor. Feray Karapınar ile konuşurken şunları söylemişti. Biz bu yola çıkarken amacımız tohum yasasına karşı kendi tohumlarımızı korumak ve yaygınlaştırmaktı. İşin içine şenlik girince sanki bu amaçtan biraz uzaklaşılıyor. Tohum takasında köylülerin, gerçekten tohumları ekenlerin, çoğaltanların daha fazla yer alması gerekir. Tohum saklamak için değil, ekmek için takas edilmeli. Ayrıca bu işte kadınların rolü çok büyük. Kadınlar olmasaydı tohumlar 5000 yıl öncesinden bugüne ulaşamazdı. Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu. Aynı günlerde Hindistan'da ve dünyada tohumculuk konusundaki çabalarıyla tanınan Dr. Vandana Shiva'nın kaleme aldığı Tohum Özgürlüğü Deklarasyonu imzaya açılmıştı. Meral Geylani tarafından Türkçe'ye çevrilen deklarasyon şöyle. 1. Tohum yaşamın kaynağıdır, yaşamın kendini doğal olarak, dürtüsel olarak ifade etmesidir. Kendi kendisini yenilemesidir. Sonsuza kadar özgürlük içinde kendini çoğaltmasıdır. 2. Tohum biyokültürel çeşitliliğin şekillenmesidir. Tohum milyonlarca yıllık biyolojik ve kültürel evrimin geçmişini ve ayrıca gelecekte oluşacak yüzyılların potansiyel evrimini içinde barındırır. 3. Tohum özgürlüğü yaşamdaki her varlığın en doğal hakkıdır ve biyolojik çeşitliliğin korunması için temel oluşturur. 4. Tohum özgürlüğü her çiftçi ve gıda üreticisinin doğal hakkıdır. Çiftçilerin tohumu saklaması, takas etmeleri, geliştirmesi, yetiştirmesi, tohumu satma hakları tohum özgürlüğünün atar damarıdır. Bu özgürlükler çiftçinin elinden alındığında çiftçiler büyük borç kapanına yakalanıp bazı olumsuz örneklerde intihar edebilirler. 5. Tohum gıda zincirinde ilk bağlantı olduğundan tohum özgürlüğü gıda özgürlüğünün temelidir. 6. Tohum özgürlüğü tohumun patentleştirilip tohum tekeli yaratarak çiftçilerin tohumları saklayıp takas etmelerini kanun dışı bir eylem haline getirme tehdidi altındadır. Tohumların patentleştirilmesi etik ve ekolojik olarak haksızlıktır ve tohum patenti tohumların bir buluş için kullanılmasının tüm haklarına sahip olur. Tohum bir buluş değildir, yaşam bir buluş değildir. 7. Farklı kültürlerin tohum özgürlüğü, biyokorsanlık ve yerli bilginin ve biyoçeşitliliğin patentleştirilmesi tehdidi altındadır. Biyokorsanlık bir buluş değil, hırsızlıktır. 8. Tohum özgürlüğü genetiği değiştirilmiş tohumların çiftliklerimizi kirletip GDO'suz gıda seçeneğimizi engelleme tehdidi altındadır. Tohum özgürlüğü çiftçileri GDO'lu tohumların çiftliklerini kirletmesinden sonra şirketler tarafından mallarını çalmak suçlamalarından dava açmaları tehdidi altındadır. 9. Tohum özgürlüğü yenilenebilir ve kendi kendini üreten kaynak olma yerine kasıtlı olarak yapısı değiştirilen, tekrar üremeyen ve patentleştirilen emtia olma tehdidi altındadır. Yenilenebilir olmayan tohumlar için verilen en uç örnek steril tohum geliştirme amacıyla geliştirilen terminatör yani yok edici teknolojidir. 10. Çeşitli türlerin gelişim özgürlüğünün insan topluluklarının yeniden açık tohum kaynaklarını özgürleştirmesi adına biz tohumların özgürlüğünü savunmaya kendimizi adadık. Bu amaçla biz tohum saklayacağız. Toplum tohum bankaları ve tohum kütüphaneleri kurup tohumları şirketlerin özel mülkiyeti haline getiren hiçbir kanunu tanımayacağız. Biz tohumların patentleştirilmesini durduracağız. Ata tohumları. Yıllar sonra Tarım Bakanlığı yerel tohumları hatırladı. 2017 yılında İzmir Kemalpaşa'da birinci yerel tohum buluşması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldı. Benzer bir organizasyon Şanlıurfa'da yapıldı. Sonrasında da Ata Tohum Projesi başlatıldı. Proje kapsamında atalık tohumlar toplandı, Tarım Bakanlığı'na teslim edilen yerel tohum sayısı 1000'i aştı. Proje kapsamında Ankara'nın Ayaş domatesi, Çorum'un 10 dilim kavunu, Samsun'un köy salatalığı, Kandıra'nın sivri biberi gibi kaybolmaya başlayan tohumlardan ürünler elde edildi ve Migros mağazalarında satışa sunuldu. Tarım Bakanlığı yerel çeşitlerin kayıt altına alınması için peş peşe iki yönetmelik çıkardı. İlki 19 Ekim 2018, ikincisi 3 Eylül 2019'da resmi gazetede yayımlandı. İlk yönetmelikte şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına tohum çeşitlerini kayıt altına alma yetkisi verildi. İkinci yönetmelikte bu yetki sadece bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarına verildi. Tohumlarla ilgili kavramlarda bir karışıklık yaşanıyor. Yerli tohum, yerel tohum, ata tohumu gibi çok farklı terimler var. Yerli tohum Türkiye'de üretilen tohumları kapsıyor. Yabancı veya yerli bir tohum firması veya kamu araştırma kuruluşları tarafından Türkiye'de üretilen tohumlar yerli tohum olarak adlandırılıyor. Yerel tohum bir bölgeye, bir havzaya özgü tohumdur. Yani Ayaş domatesi, Kandıra biberi yerel bir çeşit, yerel tohumdur. Ata tohumu veya atalık tohum geçmişten bugüne taşınan tohumlar için kullanılan bir tanımlamadır. Tohumların günümüze taşınmasında kadınların çok önemli bir rolü var. Yerel veya atalık tohumları bugüne taşıyanlar çoğunlukla kadınlar, analarımız, ninelerimiz oldu. Onların çeyiz sandığından çıkıyor tohumların çoğu. Tohumu geçmişten geleceğe taşıyan kadınlardır. Bugünden yarına tohumların taşınması çok kolay olmayacak. Kadınların bugüne taşıdığı tohumlar gen bankalarına konulsa da, teknolojiden yararlanılsa da çok umutlu değiliz bu tohumların geleceğe taşınması konusunda. Şirketlerin eline geçecek tohumların çoğu ata tohumu olmaktan çıkacak endişesi var. Köylerde nüfus yaşlandı. Atalarımızın sakladığı tohumları ekecek gençler kırsalda kalmıyor. Köylerde üretim azalıyor. Köylü üretim yapmak yerine köye gelen manavdan, köyde kurulan pazardan ihtiyacı olan sebzeyi bakliyata alıyor. Tıpkı şehirde yaşayanlar gibi. Üretim olmayınca ata tohumları geleceğe nasıl taşınacak? Tohum şirketleri. Dünyada dev tohum şirketleri birleşirken yerelde ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren başarılı şirketleri satın alınıyor. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Birçok ülkede bu süreç işliyor. Türkiye Tohumcular Birliği verilerine göre Türkiye'deki tohum şirketlerinin sermaye yapısına bakıldığında firmaların %93'ü yerli sermaye, %3'ü yerli yabancı sermaye ortaklığı ile kurulan şirketler. %4'ü ise yabancı sermayeli şirketlerden oluşuyor. Ticaret hacmine bakılınca daha farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Sermaye yapısı olarak sadece %4 paya sahip olan yabancı sermayeli tohum şirketlerinin ticaret hacmindeki payı %30. Yerli yabancı sermaye ortaklığının ticaret hacmindeki payı %19 seviyesinde. Doğrudan ve dolaylı olarak yabancı sermayenin ticaret hacmindeki payı %49. Türkiye tohumculuk sektöründe yabancı şirketlerin ağırlığı olduğu söylenebilir. Fakat uluslararası düzeyde başarılı tohumculuk firmalarımız var. Antalya merkezli ve %100 yerli sermayeli Yüksel Tohumculuk, araştırma geliştirme yatırımları ve tohum ıslahıyla sebze tohumlarında Türkiye'de pazar lideri olmanın yanı sıra 70'i aşkın ülkeye 300'den fazla tescilli hibrit sebze tohumu ihraç ediyor. Dünyanın dev tohum firmaları Yüksel Tohumculuğu almak için adeta yarışıyor. Biyogüvenlik yasası 2010 yılında yine AKP hükümeti döneminde çıkarıldı. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO hakkındaki düzenlemeleri içeren yasaya göre Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohum üretimi yasak. GDO'lu tohum ticareti de yasak. Yem amaçlı yani yem üretiminde kullanılmak üzere GDO'lu ürün ithalatı ise Biyogüvenlik Kurulu kararı ile verilen izin doğrultusunda yapılıyor. Yasanın yürürlüğe girdiği 2010 yılından 2019'a kadar yem amaçlı olarak 36 GDO'lu ürüne gen ithalatına izin verildi. Bunlardan 10'u soya, 26'sı genetiği değiştirilmiş mısır geni. Tohumda Türkiye kendine yeterli mi değil mi tartışması hep yapılır. Tohumcular Türkiye'nin kendine yeterli olduğunu söyler. Daha da ileriye giderek hiç ithalat yapılmasa Türkiye'nin kendi tohum ihtiyacını karşılayacağını söylerler. Fakat bazı ürünler için bunu söylemek ne yazık ki çok doğru değil. Örnek mi? Patates tohumluğunun %95'inden fazlası ithal ediliyor. Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır gibi endüstriyel ham madde ürünlerinde ithalat bağımlılığının yanı sıra yurt içindeki üretimin büyük bölümü yabancı sermayeli şirketlerin elinde. Sebzede ürünlere göre değişmekle birlikte %40-50 oranında dışa bağımlılık var. Dolayısıyla en azından belli ürünler için kendine yeterlilikten söz etmek mümkün değil. En tehlikeli olanı biyoçeşitliliğin yok olması. Türkiye gibi biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülkede pazar bunu istiyor diye sadece belli çeşitlerin üretilip pazara sunulması gelecek açısından endişe vericidir. Çeşitliliğin kaybolmaması gerekir. Pazar istemiyor diye kuraklığa dayanıklı veya sert iklime dayanıklı çeşitleri kaybedersek yarın iklim değiştiğinde bu çeşitlere ihtiyaç olacaktır. Kaldı ki küresel iklim değişikliği yerel tohumların biyoçeşitliliğin önemini daha da arttırdı. Yeni iklim koşullarına uygun çeşitler geliştirilmeye çalışılıyor. Soğuk, sert iklime uygun veya sıcaklığa, kuraklığa dayanıklı çeşitler ıslah için kullanılıyor. Yerel tohumlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. 6. ayrımın sonu. Sayfa 63.